Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın son iş gününde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, besteci, neyzen, hattat, şair ve devlet adamı, kazasker Mustafa İzzet Efendi 19. yüzyıl Osmanlı döneminde yaşamış, bilim, sanat ve siyaset dünyasının önemli isimlerinden. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin yaşamı, fikirleri ve eserlerini içeren Ayasofya'nın Nişanesi Kazasker Mustafa İzzet kitabının yazarıyla çok yönlü sanatçımızın bilinmeyen yönlerini ve eserlerini araştırmacı yazar Murat Özer'le konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Ve sevgili dinleyicilerimiz, hemen sonrasında çok aslında gündemde olan ve merak ettiğimiz bir konu var. Dünyada ve ülkemizde aşılama çalışmaları başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Aşı salgınla mücadelede önemli bir silahımız. Konunun ayrıntılarını merak edilenleri Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk'e soracağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbime hapsolsun. Hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbime hapsolsun. Ben sanki ben değilim. Gözüm bir şey görmez oldu. Bilirdim aşkına çıldırdım. Aklım fikrim hep sen oldun. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbime hapsolsun. Hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbime hapsolsun. Ben sanki ben değilim. Gözüm bir şey görmez oldu. Delirdim, aşkına sıldırdım. Aklım fikrim hep sen oldun. Ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Murat Özer var. Sayın Özer, hoş geldiniz yayınımıza.
Efendim, hoş bulduk. Sefalar bulduk. Bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize selam ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, Murat Özer, Ayasofya'nın Nişanesi, Kazasker Mustafa İzzet kitabının yazarı. Ben internette PDF olarak da buldum kitabınızı. Gerçekten çok kıymetli bir eser. Uzun yıllar çalışıldı. O kadar belli ki bunu şimdi biz yurt dışına yayın yapan bir radyoyuz. Şu anda aslında bu eseri görmek isteyen pek çok dinleyicimiz olabilir. İyi ki internete de bir şekilde yüklenmiş ve onlar da ulaşabilecekler. Kitabın baskı haline de bilmiyorum, ulaşabilirler mi?
Evet. Kıymetli Türkiye'nin önemli bir katılım bankası kitabın sponsorluğunu üstlendi. Kendi internet sitelerine de kitabın efendime söyleyeyim bir PDF'ini yüklemiş oldular. Uzak diyarlardaki meraklı okuyucular buradan ulaşabilirler tabii ki. Evet, bir Kazasker Mustafa İzzet araması yaptıklarında.
Evet, çünkü çok kıymetli bir eser ve hani Türkiye'de olmadıkları için belki kitabın sayfalarını karıştırarak inceleme şansına sahip olamasalar da en azından içeriği konusunda detaylı bilgi edinmiş olurlar. Sizin de emeklerinize sağlık. Dedim ya, belli ki uzun yılların çalışma ürünü. Biraz anlatır mısınız? Siz Kazasker Mustafa İzzet Efendi'yi neden araştırmak istediniz? Neden onunla ilgili bir kitap yazmak istediniz?
Estağfurullah. Ben aslen müzikolojiyle ilgilenen bir kimseyim. Müzisyenim ayrıca. Dolayısıyla Osmanlı müziğine karşı olan merakım neticesinde 2000'li yıllarda Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri, musiki eserleri dolayısıyla kendisiyle bir şekilde ünsiyet peyda etmiş oldum. Bir de tabii meşgul olduğumuz tasavvufi cemiyet, tasavvufi hayatla ilgili önemli bir şahsiyet Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Hı hı. Dolayısıyla benim kendisine mektun olduğum yıllar 2000'li yıllar. O yıllarda tanıma şerefine eriştim. 2009 yılında da İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın proje teklifi neticesinde Kazasker Mustafa İzzet Efendi ile ilgili çalışmalara başlamıştım. O yıllarda bunu vücuda getirmek pek mümkün olamadı, nasip olmadı. Çünkü çok yönlü bir etkinlik olarak planlamıştık. Hı hı. Efendim söyleyeyim. Ama geçen zaman dilimi içerisinde kıymetli bir dokümantasyon biriktirmiş olduk. Türkiye'nin önemli müzelerinde bundan sonra araştırmalar yapma imkanı buldum. Kazasker Mustafa İzzet Efendi bir musiki şinas, bir neyzen, efendim bir hanende olmakla birlikte aynı zamanda Osmanlı hat sanatı tarihinin en önemli isimlerinden birisi. Dolayısıyla o envanteri bu yıl, geçtiğimiz yıl yayınlama fırsatı bulduk. Güzel bir derleme çalışması oldu. Çok yönlü bir sanat disiplini açısından. Çünkü bizden daha önce Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hayatıyla ilgili yapılmış pek çok kıymetli araştırma var, araştırmacılar var. Bizimkisi biraz farklı sanat dallarında disiplin olmuş birisinin hayat hikayesini çok yönlü bir okumayla ve bir Osmanlı aydını, bir Osmanlı münevverinin prototipini anlatmak adına bir analiz çalışma oldu diyebiliriz.
Evet, siz müzikolojiden bahsettiniz. Bildiğim kadarıyla Mustafa İzzet Efendi'nin kendi bulduğu bir makam da var, öyle değil mi? Ondan da biraz bahseder misiniz?
Evet, evet. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin musiki şinaslığı çok kıymetli. Kendisinin terkip ettiği makam var. Bu konuda yazdığı pek çok bestesi var. Ve 40'tan fazla Türk musikisi repertuarına bugün girebilmiş eseri mevcut. Bu eserlerin tabii bir kısmı notasyona alınamadığı için günümüze ulaşamamış. Sadece isimlerinden ve makamlarından haberdarız. Ama çok kıymetli bir musiki şinas. Zaten sarayda, Endor'unda musiki şinaslığı dolayısıyla uzun yıllar resmi görevde bulunmuş bir zat. Çok kıymetlidir Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin bestekarlık yönü. Henüz eserleri yani yeterince Türk musikisi repertuarında raflardaki tozlu yerlerinde duruyor desek revadır. Hı hı. İnşallah kıymetli sanatçılarımız bu eserleri daha çok yorumlayıp dinleyicilerle buluşturur diye ümit ederim.
Evet, bizi biraz o günlere götürür müsünüz? O hani dediniz ya, Aslasaray'da çok önemli görevlerde bulundu bestekar kimliğiyle diye. Tabii yalnızca bestekar kimliği değil, aynı zamanda bir neyzen, aynı zamanda bir hattat, aynı zamanda bir şair ve devlet adamı. Bu kadar çok özelliği bir arada bulundurmak da her kula nasip olmaz elbette.
Tabii ki. Kadasya Mustafa Evet Efendi 1801 yılında hayata gözlerini açmış bir şahsiyet. Aslen Kastamonu'ydu. İstanbul'a Enderun Mektebi'nde eğitim almak üzere gelmiş bir zat. Kabiliyetleri de keşfedilmiş. Dolayısıyla çok kıymetli bir eğitim hayatı olmuş. Hat sanatıyla meşgul olmuş, musikiyle meşgul olmuş, icracılıkla meşgul olmuş. Ve tüm sanat maharetlerini en üst düzey seviyede göstermiş. Kıymetli üstadımız Uğur Derman'ın tarifiyle musiki şinaslar arasında Kazasker Mustafa İzzet gibi bir hattat yok. Hattatlar içerisinde de Kazasker Mustafa İzzet Efendi Hazretleri gibi bir musiki şinas yok. Ben bu söze çok itibar ediyorum.
Evet.
Selam olsun buradan da Uğur hocamıza. Gerçekten Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin musikiyle alakalı olan muktesebatı sarayda çok iltifat görmüş. Saray hanendeliği yapmış, sarayda neydenlik yapmış. Çok kıymetli fasiliyetlerinde bulunmuş. Ve çok kıymetli eserler icra etme şansı bulmuş bizzat.
Evet. Dönem itibariyle hangi padişahlarımıza hizmet etmiş?
Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış bizzat. Gençlik yıllarını ve orta yaşlarını. Yaşının kemalli dönemlerini ve devlet adamlığının en önemli yıllarını da Sultan Abdülmecit zamanında yaşamış bir zat.
Biraz o dönemi bize anlatmanızı rica edebilir miyiz? Hani nasıl gerçekleşirdi hem terkipler hem o hat çalışmaları, hem o dönem hakkında biraz daha bilgi sahibi oluruz belki Kazasker Mustafa İzzet Efendi vesilesiyle.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi tabii çok kendi dönemi açısından klasiği günümüze ulaştırmak adına çok kıymetli bir dönemde bir köprü vazifesi görmüş bizzat. Çünkü 1801 yılları takdir edersiniz ki Osmanlı'nın modernleşme hareketleri açısından da çok önemli bir dönem. Kazasker Mustafa İzzet Efendi bize klasiği yeni bir klasik olarak sunmuş.
Hı hı.
Çok kıymetli bir köprü aktarım vazifesi görmüş bizzat. 1801 yılında dünyaya geldiğini söylemiştik. Gençlik yıllarında gerçekten 2. Mahmud'un o çalkantılı yılları içerisinde yaşamış. Ve nihayetinde Türk müziğinin de aslında çok işte İsmail Dede Efendi gibi ve pek çok önemli musiki şinasına aslında erişmiş, yetişmiş bir zat. Dönemini anlatmak gerçekten çok zor. Yani o haritayı çıkartmak, tarif etmek gerçekten böyle takati mümkün olmayan bir durum. Ama böyle çok entelektüel adamlarla bir arada olmuş olmasını özetleyebiliriz. Sultan II. Mahmut'tan sonra da Abdülmecit'le beraber tabii meraklılarımız bileceklerdir. Abdülmecit'le birlikte Osmanlı gerçekten modernleşme anlamında çok önemli reformlara imza atıyor. Bu dönemde de Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hem icra-i sanat ettiği konularla alakalı olarak hem de bunlarla birlikte devlet adamlığı vazifesinde çok önemli bir yer işgal ettiğini söylememiz gerekir. Çünkü devletin gerçekten dönüşmeye başladığı batılılaşma hareketlerinin istemli ve istemsiz biçimde iki yönlü olarak ülkemizdeki rüzgarı olması dolayısıyla çok kıymetli bir araştırılması gereken bir dönem o dönem. Gerçekten Kazasker Mustafa İzzet Efendi o dönemin önemli bir simgesi, önemli bir siması. Çünkü devlet adamlığı açısından da kadaskerlik gibi önce payı olarak sonra asaleten görevlerinde bulunması dolayısıyla çok önemli devlet adamlığı vazifelerinde bulunmuş. Meraklılarımız kitabı inceleme fırsatı olurlarsa göreceklerdir. Sayısız atamalar yapılmış hakkında. Çok önemli görevlere getirilmiş. Ama nedense çok kadaskerimiz olmakla birlikte pek çok kadasker rütbesine gelmiş efendim Osmanlı entelektüeli, devlet adamı, bürokratı olmakla birlikte Kazasker deyince aklımıza gelen zat Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Evet. O önemli. Biraz da hocalarından bahsedebilir miyiz? Kimler onun hocasıydı ve hatta yani sonrasında kimleri yetiştirdi?
Çok çok önemli, çok önemli hazretlerden şey olmuş, efendime söyleyeyim, hem Hat hem Muski, efendime söyleyeyim, hocaları çok kıymetli adamlar olmakla birlikte Osmanlı döneminin Hat ekolleri açısından da kıymetli bir şeyi var. Nasıl tarif edilir? Yani kıymetli bir buluşmayı sağlıyor Kazasker Mustafa Ezzet Efendi. O dönemde Mahmut Celalettin ekolü diye bilinen değişik bir hat sanatı yazma ekolü var. O ekolde de kıymetli eserler ortaya koymuş Kazasker Mustafa Ezzet. Ama sonra başka bir üslup olan Rakım ekolü diye tarif edilen ekolü de devam ettirmiş. Dolayısıyla her iki türde de kıymetli eserleri var. Tabii en önemlisi de aslında İstanbul'un önemli mimari yapılarındaki Kazasker izleri. Kazasker Mustafa İzzet'in Türkiye'de, İstanbul'da ve aslında Türkiye'de, hatta bugün Osmanlı toprakları olup henüz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olamayan pek çok yerde mimari unsurda kitabe yazıları var. Bunlar Kazasker'in gerçekten çok önemli sanat eserleri. Tabii Kazasker Mustafa İzzet deyince lafı Ayasofya'ya getirmeden
edemiyoruz. Evet, evet. Şimdi siz getirmeseydiniz tam bu noktada inanın ben soracaktım. Lütfen buyurun.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sultan Abdülmecit döneminde gerçekleştirilen Ayasofya restorasyonu esnasında bugün o Ayasofya'nın mimari kimliği için çok önemli bir yer işgal eden o devasa yazıları yazan hattatımız. Bugün Ayasofya'nın o önemli kimliğini yazılara borçluyuz diyebiliriz.
Evet Sayın Özer, şöyle kendimden bir örnek vereyim müsaadenizle. Ben çocuktum herhalde 10 yaşlarında falan ilk defa Ayasofya'ya gittiğimde. İlk kapıdan içeri girer girmez beni o devasa levhalar karşılamıştı. Ben her şeyi unuttum ve yalnızca o büyük levhaları izler oldum. Onu fark ettim. Sonra dedim ki kim yaptı acaba bunları? En çok onu merak ettim ve araştırdım. Ta o zamanlardan evet Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin adına belki ulaşmıştım ama tabii aradan yıllar geçti. Şimdi o kapıdan giren bir çocuk da eminim bugün girse yine aynı hissiyatı yaşayacaktır. Şimdi siz Ayasofya'nın nişanesi diyorsunuz ya ve hatta kitaba da bu ismi verdiniz. Biraz o nişane olma kavramını da anlatır mısınız lütfen?
Estağfurullah. Malum bu mimari kimlik 1453 yılıyla İstanbul'da Müslümanların camiye tebdil ettiği bir ibadethane. Müslümanlar bu binaya gerçekten belki de hiç olmadığı kadar sahip çıkmışlar. Bir fetih sembolü. Ayasofya çok kıymetli bir İslam mabedi olmuş yüzyıllarca. Sultan Abdülmecit döneminde ciddi bir restorasyon geçirmesine karar veriliyor Ayasofya'nın. Ayasofya'nın pek çok tamiratı var. Ama bunlardan en önemlisi ve en yüksek bütçelerinden bir tanesi bu restorasyon. Dolayısıyla bu restorasyon esnasında içinde bulunan küçük çağrıyarı yüzün takım levhaları yerine bu büyük levhaların yapılmasına karar veriliyor. Gerçekten bina ile olan münasebeti dolayısıyla çok kıymetliler. Hı hı. Binanın mimari kimliğine gerçekten çok büyük katkıları var. Zaten malum bir içeride imal edilmiş olmakla birlikte bir perspektif olarak da çok üzerinde çalışılmış ve ince hesap yapılmış olduğu çok bugün bizi etkilemesi dolayısıyla çok anlaşılır ve doğru. Yazılar gerçekten İslam sanat tarihi açısından da İstanbul'un mimari kimliğinde, İstanbul'un kültürel kimliğinde de olan imgesi açısından da çok önemli bir yere sahip.
Evet, Çeharyar-ı Güzin efendilerimizin isimlerine ek olarak adet olduğu üzere İmam-ı Hasan ve İmam Hüseyin efendilerimizin isimleri de yer alıyor değil mi? O detayı da lütfen evet. Paylaşalım dinleyicilerimizle.
Evet, tabii. Bunu yani inşallah bizi dinleyenler arasında Ayasofya'yı ziyaret etmemiş misafirler varsa onlara da günün birinde Ayasofya'daki bu estetik seviyesi zirve noktada olan levhaların altında ibadet etme fırsatı bularlar diye ümit edelim, dua edelim. İnşallah. Gerçekten iki Hasan Hüseyin Efendimiz'in isimleri de takıma dahil edilmiş. Hatta Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin sanat tarihi açısından ve bendenize göre grafik sanatlar açısından da çok önemli bir yer işgal eden, seviyede olan o meşhur imzası da zaten bu Hüseyin Efendimiz'in ismi şerifinin altında yer alıyor.
Evet, kitabı biraz daha detaylandıracak olursak şöyle ben içindekileri dinleyicilerimizle şöyle küçük küçük paylaşayım, sizden de biraz anlatmanızı isteyeyim. Önce Kazasker biyografisini yazmak üzerine diye bir kısım var. Bir biyografi yazmak ve aslında önemli bir kişinin biyografisini yazmak nelere sahip olmayı gerektirir? Hangi bilgiler nasıl edinilir? O kişi üzerine nasıl çalışılır? Biraz bu hazırlık aşamasını anlatır mısınız?
Tabii çok teşekkür ederim. Zor bir soru. Kazasker biyografisini yazmak üzerine olan kısmı iki bölüme ayırabiliriz. Birincisi, Kazasker biyografisini yazmak gerçekten uzun bir okuma yapmaya gerektiriyor. Yani yeni bulduğumuz bir şey yok açıkçası. Nihayetinde eski üstadlar her şeyi sağ olsunlar kaydetmişler. Bizim sadece görevimiz bunları okuyucuyla buluşturmak. Kazasker Mustafa İzzet biyografisinin ilk kısmı gerçekten bu dönemi anlamak, dönemle ilgili yapılmış faaliyetlere bir projeksiyon tutmak, onları aydınlatmak olarak tarif edilebilir. Tabii Kazasker Mustafa İzzet Efendi az evvel de söylediğimiz gibi 1870'li yıllarda vefat ettikten sonra 19. yüzyılın başına gelen kısımda pek çok ilmi ve akademik araştırmaya zaten kendi hakkında ilmi ve akademik araştırma olmuş bir zat. Özellikle İbn-i Emin Mahmud Kemal İnal gibi o dönemin münevveri zatlar Kazasker Mustafa İzzet Efendi ile alakalı bugün sahip olduğumuz bilgileri pek çoğunu zaten nakletmişler. Kazasker Mustafa İzzet biyografisini yazmanın ikinci kısmını da bu köprü vazifesindeki şahsiyetin kendi hayatına köprü olmuş diğer zatları zikretmek olarak, yani silsileyi birbirine bağlayarak bir tarif yapmak ümidiyle yazdım. Çünkü Kazasker Mustafa İzzet'in vefatından günümüze gelene kadar Kazasker Mustafa İzzet Efendi ile ilgili neler yapılmış, kendi eserleriyle ilgili neler olmuş. Tabii bunları her eseriyle ilgili spesifik olarak ya da her efendim söyleyeyim biyografi yazarıyla alakalı değil de genel bir perspektifle Kazasker'in vefatı sonrasında Kazasker'in sanat hayatı ve kendi hayat hikayesi bize nasıl tesir etmişi bir okuyucuyla bir arada buluşturma ümidiyle bu bölümü kaleme aldım. Nihayetinde 20. yüzyılda da Türkiye'nin önemli İslam sanatı tarihiyle ilgili olan çalışmalarında Kazasker'le ilgili neler söyleniyor, onları da bir araya derç etme fırsatı bulduk diyebiliriz.
Evet.
Eksiklerimiz mutlaka olmuştur tabii.
Estağfurullah. Hiçbirimiz bir şeyi zaten %100 yapamayız. O bize özgü bir şey değil, insanlığa özgü bir şey değil ama ucundan yakalasak bile o %100'e ulaşan yolu, o bile insanlığa bir hizmettir ki siz çok güzel bir hizmet vermişsiniz gerçekten bu anlamda. Yüzyıllar sonra da Ayasofya'ya giden ve o levhaları gören biri bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istediğinde emin olun sizin kitabınız çok güzel bir yol gösterici, bilgi verici mahiyette olacak. Ayasofya'nın içine girildiğinde Kazasker Mustafa İzzet Efendi ile ilgili ve bu eserleri onun yaptığına dair bir bilgi notu var mı? Böyle bir şeye ulaşabilir mi ziyaret edenler?
Tabii. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Ayasofya'daki levhaları ile alakalı zaten çok kıymetli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bundan sonra da yapılacağı ile ilgili ümidim çok yüksek. Nihayetinde artık burası fonksiyonel anlamda da asli vazifesine kavuştuğu için orasıyla alakalı da kıymetli çalışmalar olacak diye ümit ediyoruz. İnşallah Ayasofya yazıları sadece Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin kendisiyle ilgili olan yazılardan ziyade Ayasofya'da tabii pek çok sanat eseri var. Bunların hepsi gerçekten çok kıymetli bizim sanat tarihimiz açısından. İnşallah asli fonksiyonuna kavuşması dolayısıyla onlar önemini kat
artacak.
Artacak ve bizim de tabii bunlarla ilgili sorumluluklarımız artacak.
Evet, tabii hep İstanbul'dan, hep Ayasofya'dan bahsettik ama bildiğimiz kadarıyla Amerika'da da bir eseri var Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin. Ondan da bahseder misiniz?
Estağfurullah. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Ayasofya yazıları tabii bizim son dönemde yaşadıklarımız güzel haberler dolayısıyla gündemimize daha çok geliyor ama tabii bu çok önemli bir konuya değindiniz. Sultan Abdülmecit döneminde Amerika'daki özgürlük anıtına hediyelik bir kitabe daveti alıyor Osmanlı Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu'nun aldığı bu davet neticesinde hazırlanan kitabeyi Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin tasarlaması padişah tarafından uygun bulunuyor. Ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi o hatıra kitabeyi hazırlayarak taşıma kitabe Amerika'ya gönderiliyor. Efendim Amerika'da özgürlük anıtına pek çok devletin gönderdiği hediye kitabeler ve hediyelik imgelerle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun hediyesi olarak asılıyor. O günden bugüne kadar.
Hala var değil mi şu anda? Gidenler tabii, görebilir.
Tabii. Bir müddet restorasyona alındığı ve izlenemediği, yani seyre açık olmadığı ile ilgili bir bilgi almıştım. Ondan sonra onunla ilgili, yani şu an itibariyle ne olduğunu, güncel durumu bilmiyorum. Ama gittiklerinde görebileceklerini ümit ediyorum. Amerika'daki özgürlük anıtının alt katındaki üst fuayede bütün devletlerin gönderdiği hediye kitabelerin yanında bizim kitabımız da mevcut.
Kitabede yazılanlar hakkında kitapta herhangi bir bilgimiz var mı? Yoksa
Tabii.
Bahseder misiniz biraz birkaç cümleyle belki?
Okuyucularımızı çok yormayalım böyle Osmanlıca terkiplerle.
Yok, hani şöyle özet olarak merak uyandırdığı için sormak istedim.
Sultan Abdülmecit Hazretleri'nin şahsına yazılmış bir metiye. Sultan Abdülmecit Hazretleri'nin şahsına yazılmış bir metiye Washington'a gönderilmesiyle alakalı olmasını da niteliyor. Bu kitabenin Washington'a gönderildiğiyle alakalı da bir tarih kitabesi zaten. Ondan sonra talik yazıyla yazılmış ve mermere işlenmiş bir kitabe. Okuyucularımız kitaba ulaşırlarsa zaten bununla alakalı geniş
detaylı
bir
bilgi edinirler.
Detaylı bilgi edinecekler.
Evet, son olarak bir de İstanbul'da hep Ayasofya'dan bahsettik ama bildiğimiz kadarıyla sivil ve askeri mimari yapılarda da müstesna kitabeleri yer alıyor. Hatta meşhur koleksiyonerlerde bulunan yüzlerce hat levhalarını miras bıraktığını biliyoruz. Musiki eserleri miras bıraktığını biliyoruz. Siz son olarak neler söylemek istersiniz? Hem kendiyle hem bıraktıklarıyla ilgili.
Estağfurullah. Çok teşekkür ederim bu arada. Böyle kıymetli bir konuyu beraber dinleyicilerle bizimle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kadıköy Mustafa İzzet Efendi'nin hat sanatı konusundaki koleksiyonu gerçekten devasa nitelikte. Türkiye'nin önemli müzelerinde ben uzun süre çalışma fırsatı buldum. Bu müzelerde çok kıymetli efendim Kadıköy Mustafa İzzet koleksiyonları mevcut. Türkiye'nin önemli STK'larında, önemli kültür kurumlarında, başta Kubbe Altı Kültür ve Sanat Vakfı olmak üzere çok kıymetli bir kadasker koleksiyonu var. Şahsi koleksiyonlarda çok önemli kadasker eserleri mevcut. Bugün Türkiye'nin önemli İslam sanatları koleksiyonerlerinin koleksiyonlarında çok kıymetli kadasker eserleri mevcut. Yurt dışında dediğim gibi yurt dışı koleksiyonlarında, yurt dışı koleksiyonerlerinde önemli eserleri var. Kadasker Mustafa Ezzet Efendi'nin sadece duvarda olan duvar levhası olarak tarif edebileceğimiz eserleri yanında el yazmaları da mevcut. Şarkı mecmuaları, Kur'an-ı Kerimler, Delail Hayratlar gibi. Bunlar da Türkiye'nin önemli kütüphanelerinde korunmakta. Korunamayanlar var elbet tabii ki. Kah nerede olduğunu bilemediğimiz, kah bugün Türkiye toprakları içinde olmayan ya da kendisiyle ilgili kendisine hiç haber alınamayan eserleri var. Sadece isimlerini ve varlıklarından haberdar olduğumuz eserleri var. Kadasker Mustafa İzzet Efendi'nin bu manadaki eserlerinin yeküğünü 350'nin üzerinde bugün tespit edilebilen her gün tabii yeni bir kadasker eseri çıkması ihtimali benim şahsen araştırmalarım bitmeyen bir araştırma konum. Çünkü kitabı yayınladıktan sonra da yeni bir kadasker Mustafa İzzet eseri görme fırsatım oldu mesela, örnek veriyorum. Bu bitmeyecek bir serüven.
Evet, ne güzel. Siz araştırdıkça, yeni eserler çıktıkça da ne kadar farklı bir mutluluk verir insana değil mi? Farklı bir huzur verir. İnşallah yeni kitaplar çıkar. Yeni eserler çıktıkça da biz de sizin yeni kitaplarınıza tekrar ulaşır, dinleyicilerimize de ulaştırırız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Böyle emek verdiğiniz ve böylesine güzel bir eseri bizden sonrakilere bırakma şansını verdiğiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize keyifli günler diliyoruz. Kıymetli bir hafta sonu diliyoruz. Sağlık diliyoruz. Bugünlerde en önemli konumuz sağlık. Onları sağlıkla, muhabbetle selamlıyorum.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
Ben teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Murat Özer telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kadasker Mustafa İzzet Efendi'nin yaşamını, fikirlerini ve eserlerini içeren Ayasofya'nın nişanesi Kadasker Mustafa İzzet kitabının yazarı kendisi. Biz de onun vesilesiyle hem besteci, hem neyzen, hem hattat, şair ve devlet adamı olan Kadasker Mustafa İzzet Efendi'yi bir kez daha anmış olduk. Ve hem de detaylı bilgiyi edinmek isterseniz de internet üzerinden PDF'lerine de ulaşabileceğinizi de bir kez daha hatırlatmış olmak istedik. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hemen sonrasında aşı konumuzda sizlerle olacağız.
Can yakan gözlerini, bak görmeye geldim. Aa, bu hayat sözlerimle gül olup yeşermeye geldim. Aa, bu hayat sözlerimle gül olup yeşermeye geldim. Ben aciz, ben yarım, sana tamam olmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Yanar içim, senden öteye yer yok. Yanar sözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkımla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkımla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkımla yanmaya geldim. Toprak iken umman olmaya geldim. Aşksız bir çareyken kendimi bulmaya geldim. Aşksız bir çareyken kendimi bulmaya geldim. Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yanar içim, senden öte yer yok. Yanar sözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk var. Sayın Öztürk, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok şu anda en büyük gündemimiz, aslında belki bir yıldır en büyük gündemimiz ve ben aslında sohbetimize başlamadan önce size ve bilim kurulumuzdaki tüm değerli hocalarımıza enişten sevgi ve saygılarımızı iletmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü gözümüz, kulağımız, her şeyimiz siz oldunuz bir yıldır. İyi ki varsınız, iyi ki böylesine bizim için, inanın onu yürekten hissediyoruz, çalışıyorsunuz. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu süreçte sizlerin verdiği destek için biz de teşekkür ediyoruz. Salgınla zaten bir seferberlik, toplu olarak mücadele edilir. Biz sağlık alanında mücadele ederken siz de yayınlarınızda çok ciddi destek verdiniz. Tekrar teşekkür ediyorum.
Sağ olun efendim. Kolaylıklar bir kez daha. Şimdi artık aslında belki de en huzurlu, yavaş yavaş olmaya başlayacağımız zamana denk geldik. Yeni yıl itibariyle Türkiye'de de aşılama çalışmaları başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarımızdan. Şimdi yavaş yavaş huzur evlerindeki 90 yaşın üzerindeki yaşlılarımız aşılanıyor. Önce Türkiye'den başlayalım isterseniz konuşmaya. Bu aşılama çalışmaları nasıl gidiyor, nasıl devam edecek? Sonra da dünya genelinde bakabiliriz.
Şimdi ile daha önce bildirildiği gibi önce büyük risk altındaki sağlık çalışanlarından başladı. Ve az önce siz de vurguladığınız gibi yaşlı bakım evleri ve daha sonra en üst toplumumuzun en yaşlı kesimlerinden başlanarak beşer yaş dilimleri şeklinde aşağıya doğru 65 yaşa doğru inilecek. Bu birinci kapsamdaki aşılar. Şu anda 1.187.000 az önceki sisteme baktığımızda aşılama yapıldı. Bu dünyada 100 kişi başına toplumunun 100 kişiden 1.3'ünü aşılamak demek. Biz aşının gecikmesi nedeniyle kısmen bir gecikme oldu ama aşı altyapımızın çok güçlü olması nedeniyle aşı temininde süreklilik inşallah bakanlığında bildirdiği gibi sağlanacak ve biz belirlenen zaman dilimi içerisinde toplumun riskli kesimini, bu riskli kesim kademe kademe 33 milyon bir kesimi ilgilendiriyor. Daha sonra bu ana kesimin en büyük risk gösteren kesimin aşılanması sonrası haliyle ulusal aşılarımızın da o döneme kadar üretilmesi ve yeni aşı imkanlarının sağlanmasıyla bu aşılama daha da genişletilecek. Salgına karşı mücadelede başka bir salgını durdurabilecek bir yol yok. Bugün önlemleri alıyorsunuz, yasaklamalar getiriyorsunuz, kısıtlamalar getiriyorsunuz. Bunlar da bir serbestlik olunca belli bir süre sonra vakalar tekrar artıyor. Bakın bugün İngiltere 3. kapamaya gitti. Şu anda İsrail'de aşılama etkin bir şekilde devam etmesine rağmen önlemler çok önemli. Diğer önlemler, toplumda aşı belli bir orana yapılana kadar. Orada da 3. dalga var. Yani biz aşılamamıza devam edeceğiz. Aşılarımızı yapacağız. Toplumun %60-70'ini aşılayacağız. O süreç içerisinde aşı kadar önemli olan korunma tedbirlerine devam etmektir. Bu ikisini bir arada söylemek lazım. Yani biz salgını önümüzdeki aylarda durdurabilmek için temel aracımız, temel korunma aracımız aşıdır. Ama aşıyla birlikte bir yıldır yaptığımız işte maske, mesafe, el hijyeni gibi koruma tedbirleri de eş zamanlı olarak sürdürülmelidir. Gerçekten böylesi salgınlar, dünyada 100 senede bir görülen durumlar. Bu bir sağlık seferberliği. O nedenle sabırlı olacağız. Şu anda tabii ki pek çok kesim sorun yaşıyor. Eğitimde, ticarette sorunlar var. Bunlar hakikaten hepimizin çok yakından hissettiği konular ama aşıyla birlikte korunmaya özen gösterirsek önümüzdeki aylarda bir rahatlama döneminin başlangıcına ulaşabiliriz.
Evet, çok haklısınız en son söylediğinizde. Biz aşı olanlar da olmayanlar da oh olduk kurtulduk tamam artık bana bir şey olmaz düşüncesinde kesinlikle olmamamız gerekiyor. Bir de tabii bu aşının ikinci doz vurulması gerekiyor. Doğru. Öyle değil mi? O konudan da bahseder misiniz? Hemen bir kere vurduk bitti
şimdi,
diye bir şey yok.
Hayır, birinci aşı o bir vücuda o mikrobun antijenini tanıtmaktır. Vücut evet. O ara buna karşı hazırlığını yapacak. İkinci aşıyla artık vücuda, bağışıklık sistemimize çok daha güçlü bir uyarı vermiş olacağız. Vücudumuz resmen bir mikroba karşı, mikrobun bir parçasına karşı ciddi bir egzersiz yapmış olacak, güçlenecek. Ve ondan sonra bir mikropla karşılaşırsa o mikrobu hemen tanıyıp onun hastalık yapmasını, en azından hastalık yapacak düzeye erişmesini engelleyecek. Aşıların temel mekanizması budur. Mutlaka bu aşıda bir ikinci dozdan 14 gün sonra ancak istenen koruma düzeyine, ağır hastalığı önleme düzeyine çıkabiliyoruz. Bunlar ön çalışmalarda faz 2, faz 3'te özellikle ortaya konduğu için bunlar biliniyor. O açıdan ikinci aşımızı yaptıktan 14 gün sonraya kadar çok hassas korunacağız. Ama orada da yine evet ağır hastalıkla hastalıktan korunmuş, ileri hastalıktan korunmuş olacağız ama bir kişiden mikrobu alıp başka bir kişiye bulaştırma, aşılanmamış bir kişiye bulaştırma riski orada da bitmeyecek. Bu konuda veriler çok netleşene kadar biz ondan sonra da bakanlığın, bilim insanlarının artık bu hastalık toplumda tamamen kontrol altına alınmıştır denilene kadar aşı ve kontrol tedbirlerini birlikte devam ettireceğiz.
Evet, çok haklısınız. Çünkü evet biz belki ülkemizde bir şekilde korunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama yurt dışına gidip gelenler ve hali hazırda farklı farklı ülkelerde olup da ülkemize gelenler yine olmaya devam edecek. Dolayısıyla hani yalnızca Türkiye olarak bizim lokal korunmamız da bir işe yaramıyor aslında. Dünya genelinde evet. Herkesin yine bu tedbirlere devam etmesi gerekiyor, öyle değil mi?
Aşıda biz çok güzel bir konu açtınız. Aşıda biz diyelim ki çok başarı sağladık. Toplum içinde bulaşmayı durdurduk, Türkiye toplum içinde. Ama dünyada geçen Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Her ülke maalesef aşıya istenen düzeyde kavuşamayacak. Evet. O nedenle dünyada salgın tamamen bitene kadar biz dünyayla hemen dünyanın hemen her ülkesiyle sıkı teması olan, ilişkisi olan, ticari ilişkisi, diplomatik ilişkisi olan, turizm ilişkisi olan bir ülke olarak riskimiz her zaman devam edecek. Buradan bizden gidenler, dışarıdan gelenler bunlar risk oluşturmaya devam edecekler. Bunu da dikkate almak lazım. Zaten biz salgının bitişini sadece ülkede sonlanış olarak değil, dünyada, dünyanın her ülkesinde şu anda 219 bölgede ve ülkede görülen bu hastalığın her ülkede bitişiyle birlikte salgın kontrol altına alınmıştır diyeceğiz. Aksal ve risk her zaman devam edecek.
Her zaman ne yazık ki devam edecek. Evet, çok haklısınız. Şimdi 5 yaş düşüre düşüre devam edecek dediniz. Çocuklarımıza kadar gelecek mi o 5 yaş düşürme? Çocuklar da aşılanacak mı zaman geldiğinde?
Şu an itibarıyla bugün 18 yaş ve altına şu anda aşı planlanmıyor. Hı. Ama önümüzdeki aylarda biliyorsunuz bu konuyla ilgili yeni varyant virüsler, mutasyonlar oluyor. Çocuklardaki seyri, çocuklarda bir riskte bir artış olursa veya yarın bunların bulaştırma kaynağı olma durumları var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıp çocuklarda da bir güvenlik ve etkinlik tespit edilirse çocuk aşılamaz, o zaman düşünülür. Bugün için 18 yaş altında planlama yapan bir ülke şu anda bir ülke yok. Çünkü önce bunun tabii ki çalışması, en azından yapılması gerekir. Fakat çocukların, bugün bazı ülkeler biliyorsunuz genç yaş grubunun aşılanmasına daha çok önem veriyor. Nedeni de toplumun sürekli hareket halinde olan, sürekli temas halinde olan.
Bulaştırma riski belki bunlar, en çok olan değil mi?
Bunların bulaştırmasını evet. Engelleyelim. Yarın çocuklara bu gözle bakılabilir. Bir bulaştırma kaynağı olarak bakılabilir. Ama şu an için henüz bu çocuk yaş grubunun aşılanma şeyinde önceliği yok en azından. Ama önümüzdeki aylarda riskli grupların aşılaması biter de halen toplumda hastalık kontrol altına alınmada sorunlar yaşanırsa doğal olarak bakılacak. Bu hastalığı kim buluyor, nereden bulaşıyor? Çocuklara yönelik bir saptama yapılırsa doğal olarak onların da aşılanması gerekecek. Bilimsel açıdan gündeme gelir ama bu tamamen veriye dayalı evet. Olmak durumunda.
Antikor testi hep yine dilde dolaşan bir sözcük. Bu aşılama öncesi böyle bir test yaptırmak gerekecek mi herkes için?
Şimdi hiçbir ülkede, Amerika dahil, önerilmiyor. Çünkü şu anda biz bir toplum aşılaması yapıyoruz. Bir de antikorların düzeyleri, bunlara bir değişik testlerle bakıyoruz. Henüz bu konuda bir standart yapılmış değil. Yani şu kadar miktarda antikor korur, şu kadar miktarda korumaz. Bir netlik yok. Burada alınan karar şöyle. Biz mesela Türkiye olarak hastalığı geçirmiş kişilerin 6 ay sonra aşılanabileceğini söylüyoruz antikora baktırmaksızın. Önümüzdeki aylar bu konuda da tabii çalışmalar ortaya koyacaktır ama şu anda yaygın toplum aşılaması dönemi de, çünkü bir defa antikora baktırmak çözüm değil. Örneğin bir kişi hastalığı geçirdi, kanında belli bir miktarda antikor tespit edildi. Şimdi bu kişi ne zaman aşılanacak? Arda arda sürekli olarak antikor baktırması gerekecek. Bir defa değil. Çünkü sonuçta vücutta antikorlar zaman içinde azalacak.
Yok olabilir tabii.
O nedenle pratik yaklaşım dünya, Amerika 3 aydan sonra diyor ama o bir önceki yayında 3 ay koruyor hastalık, ondan yola çıkarak kuralını koydu. Şu anda o çalışma grubunda bu hastalığın 6 ay kadar koruduğu netleşince Türkiye olarak en son veriye dayanarak biz 6 ay sonra kişilerin aşılanmasının uygun olacağını söyledik. Ama bir şekilde antikor baktıran kişiler hekimleriyle temasa geçerek bunu yorumlatarak aşı konusunda karar verebilirler. Ama toplum aşılamasında hiçbir dönem, bu kadar yaygın toplum aşılamasında antikor bakarak aşıya karar verelim, bu hiçbir yerde olmaz. Dediğim gibi dünyada hiçbir ülke böyle bir öneri yapmadı. Ama daha sonra bu aşılama normal döneme iner, bu hastalıkta bir mevsimsel hastalık haline gelirse ve ciddi bir mutasyon hesaplanmazsa o zaman belki antikora bakarak aşılama o dönem olabilir. Ama şu anda yaygın toplum aşılaması yapıyorsunuz. Türkiye en az 33 milyon kişi aşılayacak. Dünyada keza toplumun %60-70'i aşılanacak. Böylesi durumlarda antikora bakarak, sürekli antikor takip ederek aşı yaptırmak akılcı değil, uygun değil.
Evet, Sayın Öztürk, son birkaç dakikamızın içine girdik. Son olarak aslında şunu da sormayı çok arzu ediyorum. Yalnızca tabii bizim ülkemizde değil, pek çok ülkede. Her ülke farklı bir aşı, farklı bir ülkenin aşısını kullanıyor. Biz Çin aşısı oluyoruz. Almanya başka aşı oluyor, Amerika başka aşı oluyor. Ve bütün herkesteki merak şu aslında. En çok hangisi koruyor? Bunu biz nereden bileceğiz? Ah tüh, keşke Çin değil de o bir aşıyı mı olsaydık? mRNA diye bir kavram ortaya çıktı. Son olarak da bu konudan bahsetmenizi rica edebilir miyiz?
Şöyle, şimdi şu anda aşılar arasında aşı etkililiğini çok farklı şekilde ele alabiliriz ama salgının bu döneminde biz şuna bakıyoruz. Hastaneye yatışı ne kadar önlüyor? Ağır hastalığı ne kadar önlüyor? Şu anda kullanıma girmiş aşılarda bunların hepsi %100. Ama çok hafif hastalığı önlemede aralarında farklar var. Yani belli belirsiz hastalık geçirmek, kimisinde %90, kimisinde %70, %50'ye kadar inenler var. Bizim ama şu anda dünyanın önem verdiği önce şu hastaneye yatışları ve ağır hastalığı ve ölümleri bir önleyelim. Ondan sonra tabii ki aşılarla çalışılacak. Aşılar şu anda yapıldığı kesimlerde bulaşmayı ne kadar önlüyorlar, hafif hastalığı ne kadar önlüyorlar. Çok daha büyük bir kesimde bunlar açığa çıkacak. Belki önümüzdeki dönemde 6-7 ay sonra aşılama ihtiyacı devam ederse o zaman çok daha net aşılar arasında bir fark yapacağız. Ama şu anda en iyi aşı, yeterince ulaştığımız, en kısa sürede ulaştığımız, en fazla miktarda ulaştığımız aşıdır. Bunlar arasında, yani şu anda dünyada kullanıma giren aşılar arasında ağır hastalığı önleme, hastane yatışı önleme arasında fark yok. Hemen hemen hepsini önlüyor. Türkiye'de de aşı ve plasebo, yani aşı olmayan maddenin verilmesi grubuna baktığımızda ara analizde aşı verilen grupta 3 hafif hastalık ama aşı verilmeyen grupta 26 hastalığın 6'sının ağır olduğunu Türkiye'de gördük. Pek çok ülkede bu gözüküyor. O nedenle bizim şu anda birinci önceliğimiz hastane yatışı önlemek, ağır hastalığı önlemek. Bu açıdan aralarında fark yok ama aşılar arasında fark yok demek değil bu. Daha net bilgilere önümüzdeki aylarda ulaşacağız. Politikalar o zaman daha netleşecek.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk, yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Bir kez daha çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz hem size hem de tüm bilim kurulu üyelerimize. Saygılar, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk yayınımızdaydı. Telefon hattımızın diğer ucundaydı. Aşı salgınla mücadelede çok önemli bir silahımız ve ülkemizde hem de tüm dünyada aşılama çalışmaları başladı. Tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu yıl çok daha güzel, salgının bittiğini gördüğümüz bir yıl olur temennisiyle hem bugünü hem bu haftayı hem de yayınımızı sonlandırıyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.